Merhaba, ben Elif Ergu. Hayallerim kadar güçlüyüm diyen kadınlardanım ben de. Beymen ve Toplum Gönülleri Vakfı'nın Hayallerim Kadar Güçlüyüm podcast serisine hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Beymen, Toplum Gönülleri Vakfı işbirliği ile hayat bulan bu projesinde bu sene özel bir podcast serisi düzenliyor. Genç kadınlara, yaşamlarına ve kariyerlerine yön çizerken her şeyin aslında hayal etmekle başladığını hatırlatmayı istiyoruz. Düşlerinin peşinden gitmeleri için onlara cesaret vermeyi, ilham vermeyi amaçlıyoruz. Ve bunun için de farklı disiplinlerde üretim yapan, alanlarında fark yakalamış, farklı yollardan yürüyen ve onların hikayelerinden ilham alacağımızı düşündüğümüz kadınlarla bir aradayız. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda projeye gönüllü katılan, hikayeleriyle bizlere ilham veren kadınlar adına Beymen Togu'da desteklemeye devam ediyor. Ve Hayallerim Kadar Güçlüyüm podcast serisinin ilk bölümünde Toplum Gönülleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ve Beymen Marka ve İletişim Direktörü sevgili arkadaşım Sevil Vitman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, hoş geldin Sevil, hoş geldin Ayşe.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk Elif.
Nasılsınız?
İyiyiz, çok teşekkürler Elif. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Böyle 8 Mart'larda daha çok kadın konularını konuşuyoruz. Ama biliyoruz ki ülkemizde her gün bu kadınlarla ilgili konuları konuşmamız gerekiyor. Çünkü bakıyoruz işte çalışma hayatında maalesef kadın oranı %28-29 oranında. Ne yazık ki her yıl rakamlara baktığımızda ilerleme değil, çok böyle bir emekleme dönemi görüyoruz. Pandemi de kadınların çalışma yaşantısını çok etkiledi. Bir taraftan neredeyse ülkemizde maalesef her gün bir kadın cinayeti işleniyor. Kadınlarla ilgili konuşacağımız çok konu var. Beymen taşın altına elini sokuyor ve kadınlarla ilgili farklı projeler üretiyor uzun yıllardan beri. Geçen yıl da hayallerim kadar güçlüyüm dedi. Ben de o projede yer almaktan çok büyük mutluluk duydum. Çünkü her şey hayal etmekle başlıyor gerçekten de. Ama hayal etmek yetmiyor. Devamını getirmek gerekiyor. Çalışmak, azimli olmak, karşılaştığımız engellerle mücadele etmeyi bilmek. Togu'da çok uzun zamandır takip ediyorum sevgili Ayşe. 20 yıl oldu. Ama öncelikle Sevil'le sohbeti başlatmak istiyorum. Sevil, siz projeyi başlattınız. Nasıl yol aldınız? Neydi amacınız? Ve devam ettirmeye karar verdiniz. Hangi noktadasınız?
Çok güzel özetlediniz esasında. Gerçekten belki bazen hayal etmeyi biraz göz ardı ediyoruz. Belki gerçekten hatırlamaya ihtiyacımız oluyor diye düşündük. Her şey hayal etmekle başlıyor ve hayallerin peşinden gitmek biraz da cesaret istiyor. Hayal eden, inandığı yolda kararlılıkla yürüyen, zorlukları aşmış, o zorluklara rağmen başarıya ulaşmış kadınları görmek bize ilham verir diye düşündük. Geçen yıl başladık ve çok güçlü bir çıkış yaptık. Pek çok kadının destek verdiğini gördük projemize. Toplum Gönülleri Vakfı işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Ve çok da doğru bir partner olduğunu düşünüyoruz. Toplum Gönülleri Vakfı'nı bir anlamda destekleyerek kadınların toplumsal hayatın her alanına eşit ve özgür bireyler olarak katılımlarına katkıda bulunmak istiyoruz diyebilirim. Biz Beymen olarak hayallerin peşinden gidin, kadınlar bize hep ilham veriyor. Onlar çünkü üretiyor, onlar yaratıyor, onlar hayatımızı güzelleştiriyor. İlhamla çıkıyoruz biz her yola ve ülkemizde örnek alınan ve ilham alınacak çok da kadın olduğunu düşünüyoruz. Farklı alanlarda var bu kadınlar, tasarımcı, sporcu, bilim kadını. Dolayısıyla neden dedik ki onların hikayelerini dinlemeyelim, güzel hikayelerden neden ilham almayalım, özgüvenlerini, cesaretlerini görüp biraz umutla dolmayalım. Projeye bu amaçla ve bu bakış açısıyla başladık.
Sevil, zaten şu var herhalde, biraz önce söyledin sen de, farklı alanlarda yol alan kadınlar dedin. Çok önemli, çünkü kadınların her alanda yol alamadığını da görüyoruz. Bize araştırmalar onu gösteriyor. Bu yüzden de özellikle bilim alanında, işte mühendislik alanlarında, spor alanında yol alan kadınlar genç kızlara çok güzel rol model oluyorlar. O yüzden paylaşılması çok değerli. Ama ben hatırlıyorum, biz geçen sene çok heyecanlıydık bu projeyi başlatırken. Ben de aranızda olduğum için heyecanlıydım. Çünkü pandemi dönemiydi ve belki de ilk defa evlerimizden çıkıp bizi buluşturmuştunuz. Çok önlemler alınmıştı ve aslında kadınlar, tırnak içinde söylüyorum, risk alarak bir araya gelip o güzel mesajları vermişlerdi. O bir yıl içinde de biz görüşmeye devam ettik ve projenin devam etmesi hepimizi aslında heyecanlandırıyor. Sevgili Ayşe, geçen yıldan beri bir işbirliği içindesiniz. Ama tabii ben ilk önce sana Tolga'yı sormak istiyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle gençlerle bir arada genç kadınlara yönelik projeleriniz de var. Üniversiteli gençlere yönelik de çok işler yapıyorsunuz. Çok farklı projeler yürütüyorsunuz ama bugün daha çok kadınları konuşacağımız için toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan kalkınma mümkün değil. Siz de bu alanda çok çalışmalar üreten, yapıları tetikleyen ve yol açan bir oluşumsunuz. Neler yapıyorsunuz, neresinden bakıyorsunuz ve karşılaştığınız zorluklar neler oluyor?
Sevgili Elif, çok teşekkürler. Senin de söylediğin gibi bu yıl Toplum Gönüllüleri Vakfı 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Ve odağına gençleri alan bir vakıf. Gençlerle birlikte gençler için çalışan bir vakıf. Toplumsal cinsiyet eşitliği Toplum Gönüllüleri Vakfı için de çok önemli bir konu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin de 5.'si olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu biz vakıf olarak çok önemsiyoruz ve 2011'de bu nedenle bir toplumsal cinsiyet eşitliği programı başlattık. Tam da senin söylediğin gibi amaç kadın erkek her alanda o eşitliği sağlayabilmek. Hani bugün biliyoruz ki bugün başladığımızda bu çalışmaya en iyi ihtimalle 90-100 yıl sonra dünyada kadın ve erkek her anlamda eşit olabilecek deniyor. Ve maalesef pandemi gibi, savaş gibi bir takım afetler nedeniyle bu süreç giderek uzuyor kadının aleyhine. Başlattığımız bu programda hem sahada gençlerle hem de kurumlarla yaptığımız işbirliklerimizde hem de vakfın içerisinde yani tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızda çeşitli eğitimlerle, atölyelerle bu konuda bilinçlendirme sağlamaya çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, ne değildir ve yaptığımız her çalışmada odağımıza bu konuyu alarak ilerliyoruz. Gönüllü gençlerimizin aslında %70'i de kadın.
Çok güzel.
Evet, kadınlar ağırlıklı bu konuda. Devam edeyim istersen anlatmaya.
Şunu merak ettim, %70 gerçekten yüksek bir oran. Bunu neye bağlıyorsun?
Bir kadın olarak ve çevreme de baktığımda şunu görüyorum ki kadınlar çevreleriyle ilgili konulara daha duyarlılar. Duygusal açıdan daha güçlüler diyeyim. Bu duyarlılıkları, bu güçlülükleri, IQ'larının çok yüksek olması kadınların gönüllü olarak da birçok vakıfta, dernekte aktif olmalarına neden oluyor. Bugün baktığımızda eminim ki birçok vakıf ve dernekte kadın ağırlıklıdır gönüllü olarak çalışanlar.
Ben de bunu gözlemliyorum. Şu var, şöyle düşünüyorum. Evet, hani genç kızlar üniversite eğitimi alanlar arasında bu konularda çok duyarlı oluyorlar. Fakat hayata atıldıklarında sanıyorum bu çok devam etmiyor. Bir kopukluk oluyor. Belki işte kariyer yapma mücadelesi. Belki işte evlilik, çocuk sahibi olma. Sanki kadınların önünde o şeffaf duvarlar kadınlara fren yaptırıyor. Bu gözleme katılır mısın? Bunu neden söylüyorum? Çünkü daha ileriki yaşlarda bakıyoruz toplumsal alana. İşte siyasette az kadın var, belediyelerde az kadın var. CEO oranlarına bakıyoruz, az kadın var. Bugün borsada yönetim kurullarına bakıyoruz şirketlerin. Yönetim kurullarının neredeyse çok büyük bir bölümü erkekler tarafından oluşturuluyor. CEO oranlarına bakıyoruz çok düşük. Yani ilerleyemiyorlar. Orada bir engel var, görmediğimiz engeller var. Neler var, nelerle karşılaşıyorsun? Çünkü siz böyle pırıl pırıl gençlerle çalışıyorsunuz. Sonra ne oluyor da bu kadınlar geri düşüyorlar?
Gerçekten pırıl pırıl gençlerle çalışıyoruz. Çok doğru bir tespit söylediğin. Zaten bugün Türkiye'de de kadının iş hayatına katılımı, ekonomiye katılımı %29'lar civarında. En son bendeki rakamlar öyleydi. Şu oluyor, şehirlerdeki kadınlar için söylediğin çok doğru. Kadının birçok şapkası var. Evdeki sorumluluğu var, ebeveynlerine karşı sorumluluğu var, iş hayatında sorumluluğu var. Daha ilerleyen yıllarda çocuğu olursa çocuklarına karşı sorumlulukları var. Bu bir sürü şapka bir zaman sonra bir yerden feragat etmeyi gerektiriyor. Ve nedense kadın ilk etapta eğer evliyse ve eşi de çalışıyorsa iş hayatından feragat ediyor. ayrıldıktan sonra da demin seninle de sohbet ediyorduk. Tekrar geriye dönmesi, hele bu dijitalleşme döneminde hızla değişen teknolojiyle birlikte tekrar iş hayatına dönmesi çok zor oluyor. Çünkü bir sürü şeyden de geri kalıyor. Sonra bir mutsuzluk başlıyor. İşte orada eşitsizlik de başlıyor her anlamda. Yani ekonomik özgürlüğüne sahip olamayan bir kadın başka bir cinsle de eşit olamaz. Erkekle eşit olamaz. Dolayısıyla orada başlıyor. Şimdi tam da bu noktada bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Biz Avrupa'daki 4 ülkeyle birlikte, Türkiye ile birlikte 5 ülke, hangi ülkeler olduğunu da söyleyeyim. Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve Türkiye. Bu 5 ülke Employ Youth adında Avrupa Konseyi'nin açtığı bir hibe programına başvurdu. Amaç nedir? İşte az önce sen de bahsettin, kadını birçok alanda göremiyoruz, politikada da göremiyoruz, ekonomide de yeterince. Araştırma bunu odağına alıyor. Bu 5 ülkede çünkü bu konuda ciddi sıkıntı var ama maalesef 5'inin arasında da en çok Türkiye'de var. Şöyle söyleyeyim, kamuda ya da politik alanda kadının mevcudiyeti Batı Avrupa ülkelerinde %80'ler civarındayken Türkiye'de bu oran %9.4. Lider pozisyonlardaki kadınlardan bahsediyoruz. Yani kat edecek çok yolumuz var. Kadının bu alanda da çok cesaretlendirilmesi lazım. İş hayatında hani bir de bir cam tavan vardır biliyorsunuz.
Aynen. Şeffaf duvarlar, cam tavanlar.
Evet, yani hadi geldi iş hayatına, yükseliyor, bir de cam tavana çarpıyor kadın. Bir takım ön yargılar yüzünden çarpıyor. Ben yapamam diyor aslında, kendi kendine diyor ve kendine engel oluyor. Ama o toplumun yarattığı bir baskıyla oluyor. Çok fazla engel var ama çok da gidecek yol var. Az önce Sevil'in söylediği gibi, yani Beymen harika bir projeyle yola çıktı geçen yıl ve ne mutlu bize ki Toplum Gönüllüleri Vakfı'nı da yanına aldı ve bize destek oluyorlar. Bu bizim için çok kıymetli. Her şey hayal etmekle başlar dedi ya, çok doğru. Biz de hayal ediyoruz gençlerle birlikte ve onlar için hayal ediyoruz. Çok güzel bir Türkiye hayal ediyoruz. Güzel bir dünya hayal ediyoruz ama bir şey daha söyledi, hayal etmekle kalmaz, aksiyona geçmek lazım. İşte biz tam da o noktadayız. Kadınlarımızı bu konuda cesaretlendirmek ve çeşitli projelerde aktif rol almasını sağlamak üzere çalışıyoruz.
Zaten hayal etmek çok güzel ama hayal edip de hani böyle oturduğun yerden hayal etmekle de bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Yol gösterici olmanın çok değerli olduğuna inanıyorum. Şunu düşündüm sen konuşurken. Evet, böyle biraz önce de dedim, pırıl pırıl gençler bir arada çalışıyorlar. Çok farklı projeler yürütüyorsunuz. Şimdi çevre duyarlılıkları çok farklı gerçekten de gençlerin, ki ona çok ihtiyacımız var. İklim krizinin etkilerini hissettiğimiz, bunları önlemeye yönelik projeler geliştirmek zorunda olduğumuz için. Üniversite gençliğinde bakıyorum. Mesela üniversiteden sonra evlilik yaptığında hiçbir erkek evliliğinin 3., 5. ya da ilk senesinde işini bırakıp da evde oturmayı tercih etmez. Maalesef üniversiteyi bitiren genç kızlarda evlendikten sonra işi bırakma eğilimi çok fazla oluyor. Yani bu konuda böyle elimizden geldiğince, en azından bu kadar eğitim almışsın, hani bunun sonucunda evde oturmayı kendine seçmemen lazım. Yani o seçim kadınları daha sonraki hayatlarında çok zorluyor. Çok pişman oluyorlar. Fakat biraz önce senin çok güzel özetlediğin gibi dönecek olanakları bulamayabiliyorlar. Bunu eklemek istedim. Ama tabii ben de çok konuşuyorum böyle kadın konusu olunca. Hemen Sevil, sana dönmek istiyorum. Tamam, böyle bir proje başlattınız ama peki sizdeki durum nedir? Çünkü evet, bir kadın CEO'nuz var ama hep şöyle oluyor. Yani zaten yönetimlerde genelde erkekler oluyor. CEO'lar erkek oluyor. Hadi kadın olsa, dönüyorsun şirkete bakıyorsun. Biraz önce Ayşe'nin söylediği oranlarda takılıyor. Evet, böyle belki Beymen'de daha iyidir durumlar diye düşünüyorum. Gözlemim var ama merak ettim. Oran verebilir misin bize?
Verebilirim, seve seve. Bu konu gerçekten grubumuz adına gurur verici ve mutluluk verici. Üst yönetimdeki kadın çalışan oranımız bizim %49.
Oo, güzel.
Toplamda şirkete baktığımızda da grup nezdinde %44. Şunu diyebiliriz rahatlıkla. Beymen grupta kadınlar her türlü kendilerini ifade edecekleri, fikirlerini, hayallerini gerçekleştirecekleri bir ortam bulabiliyorlar. Sonuçta yaratıcılığa çok açık bir sektör. O yüzden biz bu dönemdeki değişimi, hızı baktığımızda çok eşitlikçi bir yaklaşım sergileyebiliriz. sergilediğimizi düşünüyoruz. Ve bu potansiyeli de şirketimiz içerisinde değerlendirmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz.
Ayşe, şimdi gençlerle birlikte proje üretiyorsunuz. Biraz anlatmanı istiyorum aslında, çünkü hep birlikte projeleri oluşturuyorlar. Bu çok güzel bir deneyim. Birlikte üretiyorlar. Burada kazanılan o deneyimler daha sonra hayatlarına yansıyor. Ön plana aldığınız projeler neler son dönemde?
Tabii seve seve anlatayım. Önce şundan bahsedeyim. Bu yılın sonunda Toplum Gönülleri Vakfı 81 ilde, yaklaşık 150 üniversitede ve 150'den fazla topluluğuyla buluşacak. Ve bu kadar yayılacak. Yani bu ne demektir? On binlerce genç demektir. On binlerce gençle birlikte çalışıyoruz demektir. Gençlere Toplum Gönülleri Vakfı dahil olduklarında bir oryantasyon programı yapıyoruz. Sonra bir gönüllülük eğitimi veriyoruz. Hemen akabinde bir toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi veriyoruz. Bu eğitimleri alan gençler TOG'un kültürünü de tanıyorlar ve birlikte çalışma ruhuna aslında besliyorlar ve sahip oluyorlar. Öyle oldukları için zaten bizimle birlikte olmak istiyorlar. Gençleri kendi proje konularını belirlemekte ve organize etmekte tamamen serbest bırakıyoruz. Biz devreye, onlar bize ihtiyaç duyduklarında, herhangi bir konuda destek istediklerinde giriyoruz. Son dönemde gençler en sıcak konumuz olan toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çok çalıştılar. Çocuk haklarına çok önem veriyorlar. Aynı senin de dediğin gibi ekoloji, iklim krizi şu anda onların en çok önem verdikleri konulardan biri son 1-2 yıldır. Hayvan haklarına çok önem veriyorlar. Gençler hayvanları da çok önemsiyor. Onların haklarını önemsiyor. Yani ben özellikle son 10 yılda gözlemliyorum etrafımdaki gençleri. Daha önceki gençliğe göre çok daha çevresine duyarlı, dünyanın geleceğiyle ilgili haklı olarak ciddi kaygıları olan bir gençlik var. Ben odaklı değil, biz odaklı, dünyanın geleceği odaklı bir gençlik var. Bu da bana şahsen çok ümit veriyor gelecekle ilgili. Türkiye'de de gençlik böyle. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve yaptıkları çalışmaları mesela örnek veriyorum. Diyelim ki Muğla'da TOG topluluklarından birinin başlattığı bir çalışma. Öyle bir paylaşım ağımız var ki hızla başka şehirlere de yayılabiliyor.
Neydi o çalışma, merak ettim.
Hemen anlatayım. Aslında bu İzmit'te başlayan bir çalışmaydı. Şimdi anlatacağım. Oyun Eve Sağ diye bir proje başlattılar. Malum pandemide çocuklar dışarıya çıkamıyor, oyun bahçelerinde oynayamıyor ama sıkılmasınlar evde diye bir grup genç, üniversiteli genç çocuklara dijital ortamda oyun oynamayı öğretti. Ama ne demek oyun oynamak? Aslında birlikte oyun oynamak, takım kurabilmek, ekip ruhunu oluşturmak, bu temalarla yola çıktılar. Ve o dönemde yüzlerce çocuğa ulaştılar. Sonra bu proje çok beğenildi ve diğer şehirlere de yayıldı. Şimdi tabii artık oyun eve sığamıyor ya, pandemiden çok sıkıldık. Şimdi artık devlet okulları ağırlıklı olmak üzere ilköğretim okullarına gidiyorlar ekip olarak. Çocuklara orada bu eğitimleri veriyorlar. Bir yandan onlarla oyun oynuyorlar. Onlara küçük hediyeler veriyorlar ve gençler bunları hepsi kendi imkanlarıyla sağlıyorlar.
Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum, bu anlattığının. Çünkü şöyle bir şey var. Genelde maalesef bizim toplumumuzda çocuk annenin olarak görülüyor. Ve işte doğumdan sonra ilk 2 yıl zaten evet çok anneye düşkün oluyor bebekler. O süreçte baba belki tam iletişim kuramıyor. Ama daha sonra mesela şöyle şeyler görüyoruz. İşte baba bir kere altın alıyor, alkışlanıyor falan. Anne günde 5 kere alıyor belki o altı falan. Hep böyle bir yardımcı elemanmış gibi. Aslında bu babaya da haksızlık. Çünkü eşit oranda hani hak sahibi çocuğun üzerinde. Fakat böyle bir şey yaparken hep böyle sanki dışarıda kaldığını hissediyor. Bu da aslında kadın erkek ilişkisi açısından da sorgulanması gereken bir şey. Ama bir taraftan da baktığımızda hep böyle yardımcı eleman olarak görülmesi o bütün sorumluluğu annenin almasına yol açıyor. Sonra işte çocuk okula gittiğinde genelde veli toplantılarına bir gidiyorsunuz, daha çok kadınlar oluyor. İşte veli grupları kuruluyor, daha çok kadınlar oluyor. Oysa bu anlattığın hani oyun oynamak, kız erkek öğrenciler birlikte çocuklarla oyun oynuyor. Aynen. Yani bir oyun kurmayı bir erkek de anne yani baba da anne kadar iyi bilir, hatta bunu yapmalı da. Sonra bunların hepsini paylaşmalı. Aslında toplumsal cinsiyet eşitliği deyince böyle bazıları anlayamıyor. Yani ne diyorsunuz? Ya niye, ya da işte sürdürülebilirlikle ne ilgisi var? Bunlar soruyor. Oysa çok ilgisi var. Birlikte üretmek. Yani biz burada erkekleri dışlayan bir şeyden söz etmiyoruz. Birlikte olabilmekten bahsediyoruz. Dayanışmadan bahsediyoruz. Bu hayatı birlikte kurmaktan bahsediyoruz. Bunun için birbirimize çok ihtiyacımız var.
Kesinlikle.
Bu da çocuklukta ve gençlikte sağlanabilecek bir şey. O yüzden sen anlatınca hemen bunu düşündüm. Gerçekten o çalışmaları yapan bir delikanlı ileride evinde de yardımcı eleman olmaz diye düşünüyorum.
Mutlaka öyle. Yok, çok çok doğru bir noktaya değindin. Ve kız erkek birlikte, hakikaten kadın erkek diyoruz biz. Kadın erkek üniversite öğrencileri birlikte yapıyorlar bu çalışmayı. İnanılmaz da keyif alıyorlar. Çocuklar da yaşları daha yakın olduğu için genç üniversite öğrencilerinin çok daha hızlı alıyorlar mesajları. Biz onu da görüyoruz. Çok çok güzel bir ortam oluyor. Yani görmek lazım.
Ben böyle bazen gençlerle konuşunca çok hoşuma gidiyor. Böyle işte kadın sonra falan. Biz o kafalarda değiliz falan diyorlar. Umarım o kafalara hiç girmezsiniz zaten diyorum, ama baktığımızda maalesef işte sorunlara aslında çok o kafalarda olmadıklarını söyleyenlerin de hızlı o kafalara girebildiğini daha sonraki hayatlarında veya o zamanlarda görebiliyoruz. Ben şunu sormak istiyorum her ikinize de. Toplumsal dönüşümün kadınlar tarafından gerçekleştirilmesi, siz de benim gibi inanıyor musunuz?
Ben istersen Sevil önce lütfen başlayayım. Çok inanıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz az önce bahsetmiştim, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veriyoruz diye. O eğitimlerde nelerden bahsediyoruz? Biraz onları da anlatayım. Bir kere toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedir? Onu anlatıyoruz. Demin söylediğin gibi bu alanlarda kadının daha çok yer alması, aktif olması, daha iyi bir dünya için, daha yaşanabilir bir dünya için. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ataerkillikle mücadeleyi anlatıyoruz. Flört şiddetini anlatıyoruz. Böyle bir şey
maalesef
var hayatımızda.
Evet.
Bu da üzücü. Bunlarla nasıl mücadele edebileceğini anlatıyoruz gençlere. Gençler de farklı kitlelerle, işte çocuklarla, başka gençlerle, yetişkinlerle yaptıkları çalışmalarda onlar da bu sahip oldukları bilgileri onlara aktarıyorlar. Yani katlanarak artan bir etki yaratıyoruz bu sayede. Yine biz kendi içimizde, biz Toplum Gönüllüsü Vakfı için çalışan gençler için cinsel taciz ve saldırıyı önleme kurulu da kurduk. Bu da bir gerçek aslında, toplumsal cinsiyet eşitliği
çok,
konuşulurken.
Yani yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da bir gerçek, ama Türkiye'de maalesef son dönemde de çok ciddi bir artış var. Bence çok yerinde bir çalışma olmuş. Umarım etkilerini de görebiliriz.
Mesela siber şiddet diye bir şey çıktı hayatımızda dijitalleşmeyle ve en çok burada kadın mağdur oluyor siber şiddette de. Hepsini kapsıyor cinsel taciz ve saldırıyı önleme kurulumuz var bizim. Sadece eğitimde vermiyoruz. Yani gençler herhangi bir şekilde böyle bir konuda mağduriyet yaşıyorsa direkt bize başvuruyorlar. Biz bu konuda onlara gerekli desteği de sağlıyoruz. Önden de gerekli eğitimleri ve bilgilendirmeleri, hakları nedir, ne yapmaları gerekiyor paylaşıyoruz. Senin soruna cevap verirken bunları da paylaşmak istedim. Kesinlikle daha iyi, daha yaşanabilir bir dünya için kadının toplumun her alanında, sosyal alanda, ekonomik alanda, politik alanda çok daha aktif ve karar verici pozisyonlarda olması lazım. Bunun olabilmesi için çok küçük yaşlardan itibaren, yani kız çocuklarıyla başlayan dönemde onları bilinçlendirmemiz lazım. Ebeveynleri bilinçlendirmemiz lazım ve sürekli de cesaretlendirmemiz ve de hayal kurdurmamız lazım.
Ya aslında işte gerçekten hayal etmekle başlıyor, ama işte küçük kızların ileride çok iyi bir sporcu, sanatçı, bilim insanı olmayı hayal etmeleri gerekiyor ki yol alabilsinler.
Kesinlikle. Katılıyorum.
Çok güzel özetledin Ayşe. Gerçekten ağaç yaş gene eğilir diye çok güzel bir sözümüz var. Farkındalığı o yaşlarda vermek, zaten belki de eşitsizlik konusundaki farkındalığı kazanırsa zaten eşitlik kendinden gelecek. Yani bence biraz amaç da böyle olmalı. Ben bunu kendi oğlumda da görüyorum. Gittiği anaokulunda bir pembe mavi ayrımı hiçbir zaman olmadı. Bir sınav uzun süredir girmiyorlar. Birbirleriyle yarışmıyorlar, kendileriyle yarışıyorlar. bakıyorum kızlar bunu oynar, erkekler bunu oynar diye de bir çerçeveleri de yok. Demek ki böyle yetiştirirsek çocukları, o zaman işimiz biraz daha kolay olacak. Ben gençlere çok inanıyorum. Onların biraz önce bahsettiğin gibi duyarlılıklarına da çok inanıyorum. O yüzden çok umutluyum. Ve onlar birbirlerine ilham vermeye, biraz önce verdiğin örnek muhteşem güzeldi. Pandemide Covid'deki o zorlukları aslında birbirlerine ilham vererek aşıyorlar. O zaman umutsuz olmak için pek de bir neden kalmıyor gibi. Başka çaremiz de yok zaten, umutlu olmakta zorundayız.
Aslında işte başaranların hikayelerini dinlediğimizde ya o nasıl yapmış diyoruz ya hep böyle, işte o da belki olanaksızlıklar içindeydi. Belki defalarca yenildi ama yeniden ayağa kalkmayı becerebildi. Hep böyle çok hani kimse ağzında gümüş kaşıkla doğmuyor. Baktığımızda özellikle de başaranların hikayelerine baktığımızda bunu görüyoruz. Bu yüzden de paylaşmak da çok değerli. Yuhat Sevil, projeyi yeniden tebrik ederim. Bu içinde yer aldığım için de gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Eklemek istediğiniz bir nokta var mı?
Ben özellikle Toplum Gönülleri Vakfı'na ve Ayşe'ye çok teşekkür ediyorum. Elif, sana da çok teşekkür ediyorum. Kadın konusunda gerçekten bir bayrağı almış, hepimizi arkandan takip etmemizi sağlıyorsun ve çok ciddi bir farkındalık yaratıyorsun bu şekilde. Ben değerli katılımcılara da teşekkür ediyorum. Çünkü bu seride dinleyeceğimiz kadınların hepsi gönüllü olarak gerçekten birbirlerine ve bizlere ilham vermek için buraya geliyorlar. O yüzden onların da katkı için gerçekten teşekkür ederim.
Ben de Toplum Gönülleri Vakfı olarak Beymen'e ve nezdinde Sevil'e, sana Elif çok teşekkür ederim. Sen zaten çok uzun yıllardır bu konuda farkındalığını arttırmaya çalışıyorsun. Herkesin kitaplar yazıyorsun, kadınları cesaretlendiriyorsun. Bu çok kıymetli. Bugün yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki gençler mutsuz aslında, ümitsiz. Bu yaptığınız destekler, verdiğiniz destekler gençler için inanın çok büyük umut kaynağı, çok güzel kapılar açıyor onlara. Çünkü bu bağışlarla, bu desteklerle biz gençlerin hayal kurmalarını destekliyoruz. Zaman zaman eğitimlerinde onlara destek oluyoruz. Burslar veriyoruz, mentorluk çalışmaları yapıyoruz vakıf olarak. Her bir kuruşun çok kıymeti var yapacağımız çalışmalarda.
Özellikle şimdi ne kadar değerli.
Çok.
Hem dünyada bir kriz, hem Türkiye'de bir kriz var.
Ama çok şanslıyız. Gerçekten gençler çok duyarlı. Bu kadar sıkıntının içinde hep çevrelerini düşünüyorlar. Onlara nasıl destek olabiliriz, bunu düşünüyorlar. Ben gelecekle ilgili çok ümitliyim. Size tekrar çok teşekkür ediyorum vakıf adına ve kendim adına. Sağ olun.
Ben de şunu düşünüyorum. Bu sohbeti dinleyen bir genç kız veya bir genç, ben de başarabilirim, ben de yapabilirim diyebiliyorsa ve yol gösterebiliyorsak onlara, bugüne kadar belki toplum gönüllülerine katılmayı hiç düşünmedi, belki bugün düşünüyor.
Her zaman bekliyoruz.
Bu yüzden çok değerli olduğunu düşünüyorum. İyi ki varsınız. Bu projeleri hiç pes etmeden devam etmek gerekiyor. Çünkü alınacak çok yolumuz var. Evet, ben de biliyorum, çok büyük zorluklar yaşıyor gençler. Belki hayatlarında önlemlerini çok göremiyorlar ama hep bu dönemler, tarih okuyun diyorum ben. Tarihte de neler yaşandı. Umut etmeye devam edip hiç hayata asılmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Çok teşekkür ederim tekrar. Hayallerim Kadar Güçlüyüm podcast serisinin ilkinde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Sevgili Ayşe ve sevgili Sevil, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz bu güzel sohbetlere devam edeceğiz. Umarım siz de bizlerden ilham alırsınız. Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler.